Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresi'nin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min ihda al-umam فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العظيم.
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 31 Murdat 1401 Hicri Kameri, 24 Muharrem 1444 ve Miladi 22 Ağustos 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Türkiye-Suriye ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü, Afganistan'a 20 yıllık işgalinin sonuçları ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Efendi, arkadaşım
Mesut Yetani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İran Savunma Bakanlığı elitleri yolcu uçağı yapmak üzere olduklarını belirtti. Josep Borrell, İran'ın Avrupa Birliği'nin teklifine verdiği yanıtı makul olarak nitelendirdi. İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti transit taşımacılığının basitleştirmesini öngören bir memorandum imzaladı. Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ın Kerbela kentinde türbe çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için tavsiye mesajı yayınladı. Ve Filistin Uzak Teşkilat Başkanı Mahmut Abbas Ankara'ya gitti. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i, İran'ın savunma sanayi alanındaki kudret sağlayıcı ilerlemelerinin dünyanın askeri yetkililerinin kabul ettiğine işaretli, Savunma Bakanlığı elitleri ve uzmanlarının yolcu uçağı yapmanın bir adımına geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'i bugün Savunma Sanayi Günü dolayısıyla Savunma Bakanı, bakanlık yetkilileri ve yöneticilerine hitaben yaptığı konuşmada savunma sanayideki elit ve bilim insanları değerli kazananlarından sadece İran için değil, İslam dünyası ve İslam inkılabı sevenler için ümit verici ve küfür dünyası için de yeis verici olduğunu kaydetti. Reisi sözlerinin devamında düşmanların baskı, yaptırım ve tehditlerine rağmen savunma sanayi alanındaki ilerlemelerinin hızlı şekilde devam ettiğini vurguladı. Reisi bugün düşmanlara rağmen ilerleme yolunda hareket için kararlı olduğunu temasla bu bölgenin bağımsız ve özgürlükçü milletlere ait olduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerika'dan henüz bir yanıt almış değiliz açıklamasında bulundu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani Çafi, Viyana görüşmeleri sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ana kadar Amerika'nın Avrupa Birliği'nin koordinatörünün önerileri konusunda İran'a yanıt vermediğini söyledi. Haftalık basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani Çafi, Viyana müzakerelerinin son durumu hakkında Avrupa tarafından önerisine Amerikalılardan henüz bir yanıt gelmedi dedi. Avrupa, Amerika tarafından cevap aldığını açıklayınca müzakerelerin sonuç verip vermediğinden bahsedebiliriz ifadesini kullanan Kenani, masada kalan küçük konuların çok önemli olduğunu ve üzerinde mutabık kalınması gerektiğini vurguladı. Kenani, İran tarafının yapıcı bir yaklaşım izlediği için belirlenen zamanda Avrupa Birliği'nin önerisine yanıt verdiğini söyledi. Kenani sözlerine şöyle devam etti. Nükleer anlaşmanın mevcut durumundan ve onun bugüne kadar uygulanmamasından Amerikan hükümeti sorumludur. Amerika yönetimi vaatleriyle birlikte siyasi iradesini pratikte gösterirse müzakere sürecini bir sonraki aşamaya geçebiliriz. İran bir anlaşma peşinde olduğunu açıklamış ve müzakere ekibimiz İran hükümeti ve halkının yasal menfaatlerini elde etmek için müzakere masasına oturmuştur. Sözcü tutuklu takasına ilişkinde bu konunun insani konu çerçevesinde takip edildiğini ve görüşme sürecine bağlanmadığını ifade etti. Kenani, Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani suikastı dosyasının takip edilmekte olduğunu ve bu konunun yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerle hiçbir alakası olmadığını söyledi. Türkiye-Suriye ilişkileri hakkında ise Kenani, Ankara hükümetinin Suriye'deki gelişmelere bakışını düzeltmesi ve Suriye'ye barış, istikrar ve huzurun geri dönmesi için yapıcı bir rol oynaması daha iyi olur değerlendirmesinde bulundu. Kenani, üst düzey Türk yetkililerin Suriye ile ilgili açıklamaları pozitiftir. Umarız pratikte olumlu gelişmeler olur ve Türkiye ile Suriye arasındaki yapıcı ilişkilerin yeniden başlamasına tanık oluruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, anlaşmazlıkların çözülmesi, İkili görüşmelere yönelik adımlar atılması ve resmi ilişkilerin yeniden başlatılması hem iki taraf hem de bölge ülkelerinin yararına olacaktır ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan ile görüşmelere ilişkin olarak da sözcü, görüşmelerin yeniden başlamasının iki ülkenin menfaatlerinin yararına olacağına inandıklarını, şimdiye kadar müzakere sürecinin olumlu olduğunu ancak anlaşmazlıkların da bulunduğunu ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İran'ın Avrupa Birliği'nin teklifine verdiği yanıtı makul olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'ın Viyana müzakereleriyle ilgili Avrupa Birliği'nin önerdiği metne makul bir cevap verdiğini söyledi. Borrell, İran'ın yanıtı Amerika'ya iletildi ve Amerika'nın cevabını bekliyoruz. Viyana'daki müzakereler bu hafta başlayabilir dedi. Tahran hükümeti Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin teklifine geçen hafta yazılı bir yanıt göndermişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında Viyana müzakerelerin son durumu hakkında Avrupa tarafının önerisine Amerikalılardan henüz bir yanıt gelmedi dedi. Avrupa, Amerika tarafından cevap aldığını açıklayınca müzakerelerin sonuç verip vermediğinden bahsedebiliriz ifadesini kullanan Kenani, masada kalan küçük konuların çok önemli olduğunu ve üzerinde mutabık kalınması gerektiğini vurguladı. Kenani, İran tarafının müzakerelerde yapıcı bir yaklaşım istediği için belirlenen zamanda Avrupa Birliği'nin önerisine yanıt verdiğini söyledi.
İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti transit taşımacılığın basitleştirilmesini öngören bir memorandum imzaladı. Rusya'nın İran Ticaret Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün Tahran'da Rusya, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında transit taşımacılığı basitleştirmeyi öngören bir memoranduma imza atıldı. Üçlü memorandum söz konusu ülkelerde dış ekonomik faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşların gümrük prosedürlerinden daha basit ve hızlı şekilde geçmesini sağlayacak. Temmuz ortasında özellikle Rusya, İran ve Hindistan'ı birbirine bağlayan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden geçen Severyuk Uruslar arası ulaşım koridorunun açıldığı duyurulmuştu. Uzmanlar Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bu koridorun Rusya'ya yük taşımacılığında ana güzergah olacağını düşünüyor.
Reisi hükümeti göreve geldiği bir yıldan bu yana petrol ve doğalgaz ihracatında ivme yakalamakla birlikte bunlardan elde edilen gelirleri elde etmekte de büyük başarıya imza atılmıştır. Petrol, doğalgaz, gaz kondensatı, petrol ürünleri ve petrol kimya ürünleri ihracat gelirlerinin elde edilme miktarının 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla 2,5 katına çıkması reisi hükümetinin aktif adımları sonucu ortaya çıkmıştır. İran petrol üretimi 2020 yılında günlük 2 milyon varilin altına düşerken 2022 yılında bu rakam günlük olarak 2 milyon 760 bin varile çıkmış durumda. Ruhani hükümeti ülkeye en az petrol üretim ve ihracat miktarıyla reisi hükümetine devretti. APEC ve İran ekonomi verileri petrol üretim ve ihracatının bir önceki yıla kıyasla yükseldiğini gözler önüne sermektedir. İran petrol ihracatı hiçbir zaman sıfıra inmemesine rağmen büyük ölçüde düşüş gösterdi. Reisi hükümetin iş başını yapmasının ardından petrol satışı ve ihracatı için çeşitli yöntemler devreye sokularak yaptırımlara rağmen aktif adımlar devreye girdi ve petrol ihracatımız şu an iyi durumdadır. Ham petrol ve gaz kondensatı ihracatı yeni satış sözleşmelerinin imzalanması, yeni ihracat pazarlarına odaklanma ve takas gibi çeşitli satış yöntemlerinin kullanılması dahil farklı stratejilerle artmaya devam etmektedir. Bu politikanın sonucu petrol ve gaz kondensatı satış miktarı son yılın en yükseğine çıkmış ve bir önceki hükümetin son ayına göre ham petrol ve gaz kondensatı ihracat miktarı %40'lık büyük bir ivme yakalamıştır.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 62 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 4088 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143.449'a, vaka sayısı 7.510.702'ye ulaştı. Virüsü yakalanan hastalardan 1328'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.241.811'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Bölgesel konularda sözde İranlı uzman, Türkiye'ye hakim ekonomik koşullar ve bu ülkede yaklaşan seçimler, ülke yetkililerinin ifadelerindeki değişikliğin güvenilmez bir siyaset olduğunu gösterdiğini belirtti. Son günlerde Türk yetkililerinin Suriye yönelik tavrının değişmesine ilişkin değerlendirmede bulunan İranlı uzman Seyir Rıza Sadrül Hüseyin'i AKP yönetiminin dış siyasette belli bir çizgi ve yol haritası izlemediğini belirtti. Erdoğan hükümetin dış politikalarındaki zikzak hareketine değinen İranlı uzman, Türkiye hükümeti Siyonist rejimin canice politikalarına ciddi bir muhalefet gösteriyordu. Ancak kısa bir süre sonra bu politika değişti ve mazlum Filistin halkına yardım gemisi gönderen bir yönetim, Siyonist rejimle aynı zamanda ekonomik ilişkilerini en üst düzeye taşıdı. Sadrül Hüseyin'i Suriye Savaşı sırasında teröristlerin Suriye giriş yolu ve en önemli destekçilerinin Türkiye olduğunu kaydederek gelinen noktada Türkiye yetkililerinin ifadelerindeki değişiklikler Ankara yönetiminin yanlış siyasetlerini telafi edemeyeceğini, söz konusu tavır değişikliğinin seçim yatırımı olduğunu sözlerine ekledi.
İran'a Bağdat Büyükelçiliği Irak'ın Kerbela kentinde türbe çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Irak'ın kutsal kenti Kerbela'da dün toprak kayması nedeniyle bir türbe çöktü. İran'ın Bağdat Büyükelçiliği yayınladığı mesajda bu olayda birkaç Iraklı vatandaşın hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunarak yaralılara acil şifalar diledi. Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöken türbenin enkazında mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kızıl Haç, türbenin enkazında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişinin de sağ kurtarıldığını açıkladı.
Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmut Abbas temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya taşıyan uçak saat 15.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Abbas'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, belediye yetkilileri ve Filistin Ankara Büyükelçisi Fuat Mustafa karşıladı. Abbas son sıralarda yaptığı açıklamada Türkiye ile İsrail rejiminin ilişkilerinin normalleşmesini memnuniyetle karşılarken Hamas ve İslami Cihat eleştirmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda 3 PKK üyesi daha etkisiz hale getirildi. Şam'ın tepki ve itirazlarına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarına devam ediyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Barış Pınarı operasyon bölgesinde 3 PKK üyesinin Türk askerlerine karşı herhangi bir girişimde bulunmadan önce hedef alınarak etkisiz hale getirildiğini söyledi. Dün de PKK'nın üst düzey bir isminin de öldürüldüğü Türk medyasında yer almıştı. Bu arada Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğine işaretle şunları söyledi. Teröristler neredeyse bizim hedefimiz orası. Biz 40 yıldan beri asil milletimizi başına musallat olan terör belasından kurtarmakla kararlıyız. 24 Temmuz 2015'ten beri yapılan operasyonlar sonucunda toplam 35.786 terörist bugüne kadar etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu dönem içerisinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2.517 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Akar bugüne kadar Pençe Kilit Operasyonu'nda 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 81 kuruş zam geldi. Küresel petrol fiyatları ve dolar TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor. NTV'nin haberine göre Türkiye'de bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 81 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.34'ten TL'den satılıyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Türkiye'nin Rusya'dan gerçekleştirdiği petrol ithalatının bu yıl ikiye katlandığı aktarıldı. Rusya'dan petrol ithalatı ise 200 bin varili aştı. Türkiye'nin Rusya'dan gerçekleştirdiği petrol ithalatının bu yıl ikiye katlandığı belirtildi. Refinitiv Elkon verilerine göre Türkiye bu yıl geçen yılın aynı dönemine kıyasla Rusya'dan petrol ithalatını günde 98 bin varilden günde 200 bin varilin üzerine çıkarıldı. Verilere göre Türkiye'nin ana rafinerileri Tüpraş ve Azeri Sokar'ın Star rafinerisi bu yıl Rusya'dan Ural ve Sibirya bölgelerinden gelen petrol alımını önemli ölçüde artırdı. Türkiye'nin Kuzey Denizi, Irak ve Batı Afrika'dan aldığı, satın aldığı petrol miktarı ise azaldı. Reuters'in aktardığına göre Tüpraş, Ocak-Ağustos arasında Rusya'dan günde yaklaşık 111 bin varil petrol aldı. Bu sayı geçen sene aynı dönemde 45 bin varil seviyesindeydi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 1 Ağustos'tan bu yana Ukrayna limanlarından 721.449 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Başkanlığı'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. Tahıl koridoru anlaşması hakkında bilgi veren Akar şu bilgileri paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede bakanlığımızın, arkadaşlarımızın, askeri heyetlerimizin yaptığı görüşmeler oldu. Sonuç olarak da dörtlü anlaşma imzalandı. Bu çerçevede faaliyetler devam ediyor. Bu sabah itibariyle Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarı 721.449 ton oldu. Bu devam ediyor inşallah. Önümüzdeki günlerde bu daha da artacak. Herhangi bir şekilde bunun durmaması, yavaşlamaması, olabildiğince süratli ve emniyetli bir şekilde adreslere ulaşması için gayretlerimizi sürdürüyoruz.
İsrail işgal güçleri bugün Erihan'ın batısında 8 Kudüslü ailenin evine yıktı. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre işgal güçleri İraha şerihinin batısında bulunan aşağı Edduyuk köyünü ve Kudüslü aileler için inşa edilmekte olan 8 evi yıktı. Evlerin her birinin 130-150 metrekare civarında olduğu bildirildi. Eriha'da yıkımın evleri yıkılanlardan C.I.B.S. ailesinin 2020 yılında işgal altındaki Kudüs'ün Cebelul Mukabber semtinde bulunan evlerinin yıkılmasının yıl dönümüne tekabül ettiğine dikkat çekildi. Ailenin başkanı Mer'i Cabis, Cebelul Mukabber'deki evlerinin inşa edilmesinden 10 ay sonra yıkıldığını diri getirdi. Yıkılan apartmanların kendisine ve kardeşlerine ait dairelerin bulunduğu 3 kattan ibaret olduğunu ancak işgal rejiminin inşaat ruhsatı olmadığı gerekçesiyle binayı yıktığını söyledi. Cebelul Mukabber mıntıkasında Cabiz aşiretine mensup ailelere ait ve içlerinde 200 insanın ikamet ettiği 50 dairenin yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğu bilgisi verildi. Yahudi yerleşimciler için Filistinlilerin arazilerini gasp edip evler inşa eden sonra işgal altındaki topraklarda Yahudi nüfusun artırılması amacıyla dünyanın değişik ülkelerinden getirilen göçmen Yahudilere çoğu zaman maliyetinden de düşük fiyatlarla satan işgal yönetimi Filistinlilerin ruhsat alabilmeleri için çok yüklü miktarlarda vergiler çıkarıyor.
Amerikan ordusunun Suriye'deki Al-Tanf üssüne insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Suriyeli kaynaklar Suriye Ürdün Irak sınır üçgeninde yer alan Al-Tanf üssüne insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. Suriyeli muhalif kaynaklar bu insansız hava aracının düşürüldüğünü iddia etti.
Ve sırada bültenimizin son haberi var. Yemen'in kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Haber ajansı Saba'da yer alan haberde Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Yemen petrolünün çalınması ve batılı firmaların rolü etrafında. Yemen'in petrol kaynakları yıllardır başkaları tarafından yağmalanıyor. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Petrol Bakanı'nın verdiği rakamlara göre sadece 2018 yılından beri 4 senede saldırgan ülkeler tarafından Yemen'in petrol kaynaklarından yaklaşık 9,5 milyar doları çalındı. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Petrol Bakanı yayınladığı verilerle saldırgan Suudi Emirlikler Koalisyonu 2018 yılından itibaren Yemen'den milyarlarca dolar değerinde petrol çaldığını duyurdu. Bu bağlamda detaylı rakamları paylaşan Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Petrol Bakanı Ahmed Dares dün akşam yaptığı açıklamada 2018 yılından Temmuz 2022'ye kadar bu ülkeden en az 130 milyon 41.500 varil petrol çalındığını belirtti. Dares, El Mesire Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Suudi Emirlikler Saldırgan Koalisyonu tarafından çalınan petrolün 9 milyar 490 milyon 639 bin 415 dolar olarak hesaplandığını ifade etti. Petrol Bakanı ayrıca sadece 2018 yılında yağmalanan petrolün varil başı 72 dolardan 18 milyon 80 bin varil olarak 1 milyar 301 milyon doları aştığını söyledi. Bundan önce Amerika ve Batılı ülkelerin Yemen Savaşı'na silahlı desteği kanıtlanmış olmasına rağmen dünyada özellikle Amerika ve Batılı ülkelerde yakıt ve enerji fiyatlarının artışı ve ekonomik sorunların görmeye başladığı Ukrayna Savaşı'ndan sonra özellikle Batılı ülkelerin Yemen'in petrol faaliyetlerindeki rolü ve etkinliği artmıştır. Öyle ki bu ülkeler Yemen'in bazı bölgelerine doğrudan girdikleri gibi gibi saldırgan ülkelerinde Yemen'in petrol kaynaklarını çalmaları için imkan sağlamışlardır. Böylece Rusya'nın enerji ve petrol sevkiyatındaki kesinti ve azalmadan kaynaklanan açığın bir kısmını böylece kapatmaya çalışıyorlar. Bu nedenle Avrupalı firmaların Yemen'e saldıran ülkelerle işbirliği bakışı bu açıdan anlam kazanıyor.
Görünenler ve izlenimlere göre saldırgan ülkeler ve batılı müttefikleriyle İsrailliler, baştan itibaren Yemen petrol ve doğalgaz kaynaklarına göz dikmiştir. Bu nedenle Yemen'in petrol ve doğalgaz sahalarını işgal altına aldılar. Bu durum Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin kendi yakıt ihtiyacını karşılamak için ithalata başladı. Ancak saldırgan ülkeler deniz ablukası ile buna engel oldular, hatta uzun süre petrol tankerleri ve gemileri bile el koydular. Yemen dev enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen Ulusal Kurtuluş Hükümeti kurulana kadar halk tabanlı bir hükümetin iktidarda olmayışı gibi çeşitli nedenlerden fakir ve gelişmemiş bir ülke sayılıyordu. Bu durum Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırısından sonra daha kötüleşti ve 400 bin insanın ölümü ve yüz binlerce insanın yaralanıp milyonların evinden barkından olmasının yanı sıra savaştan dolayı Yemen ciddi hasar gördü ve nüfusunun %80'den fazla yabancıların yardımına muhtaç haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Yemen'de yaklaşık 4 milyon 300 bin insan göçmen durumuna düşmüştür ki yaklaşık 2 milyonu çocuk teşkil ediyor. Birleşmiş Milletler sürekli şekilde Yemen'de insani durumun kötüleşmesi konusunda uyarıda bulunmuştur. Birleşmiş Milletler'in bildiğine göre yaklaşık 2 milyon Yemenli çocuk yetersiz beslenmekte ve bunlardan 360 bini ölüm riskiyle karşı karşıyadır. Dünya Sağlık Örgütü de Yemen vatandaşlarının sadece %2'sinin koronavirüse karşı aşılanmıştır. İşte bunlar Yemen'de işler acısı olan verilerin bir kısmıdır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Taliban kabinesindeki değişiklikler etrafında. Taliban liderleri bir kez daha bu grubun kabinesinde değişiklik yaptılar. Taliban lideri Molla Hibbetullah Ahunzade'nin talimatı üzerine Savunma Bakan Yardımcısı Mevlevi Ataullah Ömri, Tarım Bakanı Abdurrahman Raşit, Göçmen İşleri Bakan Yardımcısı ve Molla Abdülkayyum Zakir de Pençir ve Enderabad Askeri İşleri Sorumlusu oldu. Taliban liderinin talimatıyla Pençir, Erzgan, Pektiya ve Ferah valileri ve güvenlik komutanları da değişti. Taliban yönetimi üzerinden bir sene geçerken bu grup defalarca kabine değişikliğine girmiştir. Taliban geçen yaz aylarında ikinci kez Afganistan'da iktidara geldi. Ancak yöneticilik için deneyimli olmadığı yönden Afgan halkının beklediği gibi ülkeyi yönetmeyi şimdiye kadar başarmış değil. Ülkede çeşitli sebepler yüzünden vatandaşların itirazları ve rahatsızlığından dolayı Taliban liderliği kabinede yerli ve ulusal yetkilileri değiştirmeye karar vermiştir. Taliban'ın ülke iktidarında etnik kökenli yaklaşım izleyip belli düşünce sahiplerini göreve getirerek diğer gruplar ve düşüncelere iktidarında yer vermediğinden Taliban yönetimi ülkeyi yönetmekte başarısız kalmıştır. Taliban lideri aylar önce ülkede eski yetkililer dahil genel af ilan etmesine rağmen Afganistan'ın önceki ve eski yetkilileri ancak Taliban liderlerinin bu ilanına pek güvenmedi. Sadece az sayıda eski yetkili ülkeye döndü. Bu şartlarda Afganistan'ın eski yetkilileri Taliban yönetimiyle işbirliği yapmaktan kaçındılar ve doğal olarak Taliban yetkililerinin yeteri kadar deneyimli olmadıkları için ülke için ağır bedellere yol açan yanlış kararlar veriyorlar.
Taliban'ın iktidarı üzerinden bir sene geçerken hala bu grup ülkeyi yönetme konusunda ciddi sorun ve sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bu sıkıntının başında ise tabii yetkililerin deneyimli olmaması yer almakta. Bu yüzden de Taliban lideri işlerin iyileşeceği ümidiyle sürekli şekilde kabinede değişiklik yapıp yetkilileri değiştiriyor. Taliban liderliğinde böyle bir ümide rağmen ancak Taliban yönetiminin belli ve etnikçi düşünceyi kullandığı için durumu iyileştiremiyor. Bunun için Taliban liderleri zaman zaman kabinede değişiklik yapmak yerine Afganistan'ın eski şahsiyetleri için siyasi olarak güven verici ortam oluşturmak ve tüm etnik grupların katılımı ile kapsayıcı hükümet kurmaya doğru hareket etmekle yönetimini güçlendirmeli. Taliban her ne kadar çeşitli grup temsilcilerini yönetimine dahil ederse hem yönetme kapasitesi artar hem de ülkedeki itirazlar hafifler. Bu durum içeride ortamın iyileşmesine dışarıda da Taliban grubuna güvenin sağlamasına katkı sağlayabilir ve uluslararası camianın yeni dönemde Afganistan ile işbirliğini teşvik edebilir. Sonuç itibariyle Taliban yönetimi belli düşünce ve inançlara sahip kişiler dışında başkalarına iktidarına dahil etmediği sürece ülkedeki sorunların kolay kolay çözülebileceği düşünülmüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Suriye'nin Ankara'daki eski büyükelçisi, Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerinin yeniden kurulmasının koşullarını sıraladığı açıklamasında bu koşullardan biri de Türkiye ordusunun Suriye'den çekilmesidir dedi sevgili dinleyicilerimiz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den bir heyetin Şam'a yapacağı ziyaretin Türk medyasında yer almasından sonra Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek yaptığı bir açıklamada bu ülkenin devlet adamları ve önemli şahsiyetleri gelecek Şam gezisinde kendilerine eşlik edecek dedi. Suriye'nin eski Türkiye Büyükelçisi Nizal Kaplan, Sputnik'e verdiği demeçte geçtiğimiz günlerde Ankara-Şam ilişkilerindeki son durumu değerlendirdi ve böylece bu konu hakkında Türk birliklerinin Suriye'den çekilmesinin Ankara ile ilişkilerin yeniden kurulması için Şam'ın şartı olarak açıkladı sevgili dinleyiciler. Şimdi bölge gelişmeleri çerçevesinde Türkiye ile Suriye arasında siyasi sürecin yeniden canlanma konusu gündemde konuşulmaktadır değerli dinleyicilerimiz. Biz bugün sohbetimizde bu konuyu konuşmak istiyoruz. Bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi ilk önce Türkiye ile Suriye arasındaki siyasi sürecin yeniden canlanma ve bunun canlanabileceği konusuna değinmek istiyorum sizinle. Şimdi Türkiye'den böyle bir istek var mı? Türkiye yetkililerinin biz açıklamalarına baktığımızda Suriye ile yeniden diyaloğa girip ilişkilerini yeniden kurma yönündeki açıklamalarını siz nasıl görüyorsunuz? Bu istek var mı Türkiye tarafından Suriye ile ilişkiler konusunda?
Türkiye'nin bu saydığınız istekler ve talepleri sadece Kürtlere yönelik bir hedef haline getirdiği Kürtlerin varlığına yönelik bir durumdur. Yani ortada kaldırabilmek için ve bu tür saldırılarını daha ileri bir boyuta götürmek için bu tür şeyleri mutlaka talepleri vardır. Yani bu istemleri mutlaka bir program dahilinde yapmak istiyor. Yani son olarak Türkiye'nin Rusya ile yaptığı görüşmelerde son toplantıdan sonra bu taleplerin daha da ileri bir boyuta götürerek heyetler halinde görüşme talepleri ve bu yönde bir çıkışı bulmak için arayış içine girdi ve bildiğiniz gibi Doğu Perinçek'in aracı olarak kullanarak Suriye'ye gönderildi ve bu temelde bir yol açmak istiyor ve bu nedenle ilk olarak böyle bir heyetin Suriye'ye göndermesi ön görüşmelerin bir hazırlığıdır. Yani bu yönde sadece Suriye ki kendi taleplerini kabul ettirmek için her türlü fedakarlığı yapar. Yani Türkiye burada hiçbir şeyden kaçmaz. İstediği her tavizi, istediği her şeyi vermeye hazırdır. Sadece bu alanda Kürtlere yönelik ortak bir siyasetin oluşturması, ortak bir hareketin oluşturması için böylesi bir durumun Türkiye ile Suriye'yi bir ara getirebilir. Bunun dışında asker çekme ve mevcut hazırladığı son sözde orduların da dağıtıp Suriye ile bir ittifaka girmek olasıdır. Sadece Suriye'nin Kürtlere yönelik bir imha politikasını kabul etme şartıyla böyle bir talebi kabul etmeye hazırdır Türkiye. Yeter ki Suriye buna olumlu yaklaşsın ve olumlu cevap verdiği anda da Türkiye Suriye ile birlikte yeniden bir eski duruma dönme gibi bir ortamın olması söz konusu olabilir.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi Türkiye'nin Suriye'deki müdahaleleri sizin de bildiğiniz gibi bir tek Kürtlerle ilgili değil. Geçtiğimiz senelerde orada rejimi değiştirmek, Şam hükümetini değiştirme yönünde de çeşitli adımlar attı Türkiye. Başarılı olamadı. Ettiği gruplar var. Hala da Suriye'de faaliyetteler. Örneğin Özgür Suriye Ordusu olsun veya terör örgütlerinin bazı çeteleri olsun. Türkiye'nin himayesi altında olduğunu biliyoruz. Şimdi direkt olarak yani iki resmi bir makam tarzında bu ilişkilerin kurulması yönünde acaba Türkiye kendi siyasetlerine çeki düzen vermesi gerekmiyor mu? Özellikle Batı'dan aldığı o etkileri Suriye'de uygulamaya geçirmeye çalıştığı yönde attığı adımları sizce nasıl bertaraf etmeli acaba?
Türkiye'nin Suriye ile olan politikasının merkezini Kürtler oturuyor. Yani bu diğer anlaşmalar, diğer ülkeler, diğer hepsi kendisine tali olarak kabul edebileceğimiz şartlardır. Yani esas olarak kendi politikasının oradaki Kürtlere yönelik bir ortak siyaset ortamı oluşturabilirse Türkiye bu konuda hem özür diler hem bütün yaptıklarından vazgeçer. Belki zaman zaman kendi hakimiyeti dışında bir takım davranışlarda bulunsa dahi esas olarak kendisi bu konuda bir politikası yoktur. Yani Suriye ile sadece düşmanlığı ve dostluğu temeli Kürtler üzerine kurulur. Başka diğer şeyler de sadece taviz koparma, Suriye'yi bu zayıf noktayı yakalama amacıyla kullanabileceği hareketlerdir. Yani Suriye ordusu oluşturulması, muhalif güçlerine destek vermesi, hepsi Suriye'den taviz koparmak amacıyla yaptığı davranışlardır. Yani bugün diyebileceğimiz tek bir politikası, tek bir siyaseti var Türkiye'nin bu konuda. Kürtlerle Suriye rejimi arasındaki sıcak bir ilişkisi Türkiye'yi harekete geçirir. Bunun dışında Türkiye her türlü şeye razıdır. Yani her türlü politikayı, siyaseti kabul etme, her şartı kabul etmeye hazırdır. Sadece Kürtlere yönelik bir ortak bir Suriye hükümetiyle sıcak bir ilişkiye veya insani boyutta bir gelişmenin önüne geçmek istiyor. Bugün sadece Suriye değil, yani Türkiye'nin Irak'a yönelik politikası da bu temelde oluşmuştu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Türkiye-Suriye ilişkileri konusuyla ilgili son günlerde gündeme gelen Türkiye ile Suriye ilişkilerinin canlanması, yeniden canlanması konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizim uzman konuğumuz idi. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen ateşkesini ihlal etmeye devam etmesi, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken Risalet gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Petrol Bakanı, saldırgan Suudi Birleşik Arap Emirlikleri İttifakı'nın 2018'den bu yana milyarlarca dolarlık Yemen petrolünü yağmaladığını gösteren istatistikler yayınladı. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Petrol Bakanı Ahmed Dares, yaptığı açıklamada 2018 yılından bu yana Temmuz ayına kadar Yemen'de 130 milyon 41 bin 500 varilden fazla petrolün yağmaladığını belirtti. Ahmed Dares, saldırgan Suudi Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonu tarafından yağmalanan Yemen petrolünün 2018 yılından bu yana parasal değerinin 9 milyar 490 milyon 639 bin 415 dolar olduğu tahmin ediliyor açıklamasında bulundu. Yemen Petrol Bakanı açıklamasını şöyle sürdürdü. Sadece 2018'de yağmalananlar 18 milyon 80 bin varili aştı ve ortalama varil fiyatı 72 dolardan bu miktarın değeri 1 milyar 301 milyon dolar ediyor. 2019'da yağmalanan petrol ise varil başına ortalama fiyatı 77 dolar olan 2,3 milyar dolar değerinde 29 milyon varilin üzerindeydi. Ahmed Dares açıklamasının sonunda 2021'de Suudi koalisyonu Yemen'den varil başına 49 dolar fiyatı hatta 2 milyar 24 milyon 149 bin dolar değerinde 31 milyon 627 bin varil petrolü yağmaladı diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
İttihat İttilat gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarına devam etmesi, Siyonist rejimin Batı Şeria'da Filistinlere baskın düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde İran Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın ordu işlerinden sorumlu danışmanı Tuğgeneral Emir Hatemi'nin bölge gelişmelerine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İran Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın ordu işlerinden sorumlu danışmanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli bir bölgesel güç ve dünyada önemli bir oyun kurucu haline geldiğini belirtti. İslam İran Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın ordu işlerinden sorumlu danışmanı, Tuğgeneral Emir Hatemi, ordu karargah komutanları ve üst düzey yöneticileriyle yaptığı toplantıda, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel gelişmeler alanına girmesi, emperyalizm ve sultay düzeninin tam karşı noktasıdır ve bu doğrultuda Amerika'nın planları ve senaryolarını suya düşürmüştür diye kaydetti. Tuğgeneral Hatemi açıklamasını şöyle sürdürdü. Batı Asya bölgesi birçok uluslararası oyuncunun dikkatini çeken en önemli bölgelerden biri. Ve sahip olduğu jeopolitik, jeostratejik konumu, devasa enerji rezervleri bu bölgenin öneminin artmasına neden olan en önemli faktörler arasında yer alıyor. Emperyalist güçlerin sahte Siyonist İsrail'in bölgede meşruiyet kazanmasına yönelik yoğun çabaları, şehit General Kasım Süleymani ve onun arkadaşlarının fedakarlıklarıyla sonuçsuz kalmıştır.
Hemşeri gazetesinde Türkiye-Suriye ilişkilerine dair Türk uzmanın değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Türkiye-Suriye ilişkilerini değerlendiren siyaset bilimci ve yazar Mehmet Perinçek, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Şam ziyaretinin detaylarını anlattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamada şunu bir defa bilmemiz, kabullenmemiz gerekir. Devletler arası hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılmaz. Her zaman her an bu tür diyaloglar olur olmalıdır dedi. Öte yandan Vatan Partisi Genel Sekreter Özgür Bursalı, Doğu Perinçek Başkanlığında bir heyetin 15 gün içerisinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek için Suriye'ye gideceğini söyledi. Siyaset bilimci ve yazar Mehmet Perinçek, konuyla ilgili değerlendirmesinde Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerinin normalleşmesi gereği kadar doğal bir durum yoktur. Bu aslında çok daha önceden gerçekleşmesi gerekirken yine de gecikmeyle de olsa böyle bir girişimin olması çok önemlidir değerlendirmesinde bulundu. Türk uzmanı açıklamasının devamında şöyle dedi. Bugün Suriye Devleti'nin meşru hükümeti Esad yönetimidir. Dolayısıyla Türkiye'nin de Suriye konusundaki tek muhatabı Şam yönetimi olmalıdır. Bugün Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak her unsurun tasfiyesi gerekmektedir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Biden'in 430 milyar dolarlık tasarıyı imzalaması,
Amerika'da iç kaos uyarıları,
Amerikalıların yarısından fazlasının Biden siyasetine karşı olması
ve Amerika'nın Çin'in artan gücünden korkusu.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika Başkanı Joe Biden 20 aylık başkanlık süresince önemli bir iç politika kazanımına imza atmış. Biden enflasyonu düşürme yasası tasarısını imzaladı ve yasalaştı. Biden'in önem verdiği tasarlardan olan enflasyonu düşürme yasası aylar süren çalışmalar ve tartışmaların ardından Kongre'den geçen hafta onaylanmıştı.
Yasa ile iklim değişikliği ile mücadeleye kaynak sağlanması ve bireylerin sağlık ve vergi maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Bu amaçla 430 milyar dolar kaynak ayrılacak. Tasarıda yer alan yeni vergi düzenlemeleri ile 10 yılda oluşturulacak gelirin karbon emisyonunu azaltmada ve sağlık hizmetlerinde kullanılması amaçlanıyor.
Tahran Radyosu.
FBI ve Amerika İç Güvenlik Bakanlığı eski başkan Trump'ın Florida'daki tatil malikanesinde arama yapması ardından federal yetkililerine karşı tehditlerin arttığı konusunda ortak bir açıklama yaptı. FBI ile Amerika İç Güvenlik Bakanlığı ortak açıklamada federal yetkililerine karşı olası tehditlerin Trump'ın Mar-a-Lago tatil malikanesine yönelik baskının ardından bazı sosyal medya, internet dernekler ve görüntü ve video paylaşım platformlarındaki görüldüğünü ve Amerika genelindeki yerel, devlet ve etnik grup yetkililerinin dikkatli olmaları için uyarıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca FBI merkezlerinin bombalanması ve iç savaş ve silahlı devrim gibi başlıklarla iç tehditler konusunda uyarıda bulunarak bu tehditlerin hedefler, taktikler ve silahları hedef alabileceği ifade edildi.
Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesine yönelik FBI'ın yaptığı baskının ardından federal yetkililerine yönelik tehditlerin arttığı ve ülkede iç savaş ve silahlı çatışmanın çıkabileceğine dair uyarılar gelirken, Trump yaptığı yeni açıklamasında ülkede korkunç şeylerin olacağını bildirdi. Bu kez de Amerika Kongresi'nde Ocak 2021'de yapılan saldırı gibi Trump agresif bir tutum sergileyerek doğrudan veya dolaylı olarak kendi taraftarlarını bu bağlamda tepki göstermeye teşvik etmiş bulunuyor. Bu tepkilerden bazıları Trump'ın Florida'daki evinin önünde barışçıl gösteri şeklinde gerçekleşmiştir. Ancak tepkilerin önemli kısmı Trump'ı destekleyen aşırı sağcılar ve milisler tarafından bazı silahlı eylemlerden ibarettir.
Aslında Trump'ın radikal destekçileri tarafından iç savaşın çıkabileceğine dair tehditleri bir ilk sayılmıyor. Herhalde gelinen aşamada Trump'ın aşırıcı taraftarlarının tehditleri ciddi bir noktaya ulaşmıştır. Bu kez Trump'ın taraftarlarından bazıları hatta medyada Trump'ın yanını tutan isimler veya cumhuriyetçi adaylar FBI'ın girişimine karşı şiddet dilini kullanmaya yönelmiştir.
Geçtiğimiz günlerde Trump'ın silahlı taraftarlarından oluşan bir grup polisin Trump'ın Florida'daki evine gerçekleştirdiği baskını protesto etmek için FBI'ın Phoenix'teki ofisi önünde toplanarak protesto eylemi düzenlediler. Silahlı eylemciler FBI feshedin yazılı pankartlar açarak sloganlar attılar. Bundan önce de Trump'ın Florida'daki evi önünde protesto eylemi düzenlenmişti.
11 Ağustos tarihinde FBI ofislerinden birine girmeye çalışan 42 yaşındaki silahlı bir kişi güvenlik güçlerince hedef alınarak öldürüldü. Aynı kişinin 6 Ocak 2021'de Kongre binasına baskın olayına katıldığı ifade edildi. Bu kişinin neden FBI merkezine saldırdığı belli olmasa da son günlerde Trump'ın evine yapılan baskın ve aramanın ardından aşırı sağcı çevrelerin FBI'ye yönelik sert ve tehdit içerikli sözleri artmıştır.
Bu tür hususlar Amerika'nın iç politika alanının yeni ve eşi görülmeyen yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor. Bazı uzmanlara göre Trump'ın tatil evinde ele geçirilen belgeler üzerinden yürütülen tartışma, Cumhuriyetçi ile Demokrat Parti arasında normal bir siyasi kavga değil, aynı zamanda gizli devletin icra ve güvenlik kolu olarak Amerika istihbarat topluluğu ile siyasetçi bir iş adamı olan fakat siyasi oyun kurallarına uymayan Trump arasında dört dörtlük bir savaştır.
Eski Başkan Trump, iktidarda olduğu dönemde kurallara pek bağlı kalmadığı gibi, şimdi de farklı şekillerde kuralları çiğneyen oyununa devam etmekte. Nükleer belgeler başta olmak üzere oldukça çok gizli belgeleri evine taşıyan Trump'ın bundan sonra nasıl hareket edeceği merak konusu.
Amerika'daki yeni anketler ülkenin nüfusunun yaklaşık yarısının mevcut Amerika başkanının dış siyasetine katılmadığını, bu alandaki girişimlerden memnuniyet duymadığını gösteriyor. Amerika Başkanı Joe Biden'in popülerliğinin düşmesiyle ilgili olan anketlerin devamında yeni araştırmalar Amerikalıların Biden'in dış siyasetine de olumlu bakmadığı görülmektedir.
Geçen çarşamba günü Ekonomist tarafından yayınlanan YouGov anketine göre Amerika vatandaşlarının %50.47'si mevcut Amerika başkanının dış siyasetini desteklemediklerini belirttiler. Bu arada katılımcıların %36.7'si bu siyasetlere tam olarak karşı olduklarını, %13.77'si de görece olarak karşı olduklarını belirttiler. Bu arada halkın sadece %40.23'ü Biden'in dış siyasetini destekliyor. Bu arada bunlar arasından da sadece %15.68'i bu siyasetlere tam olarak destek veriyor.
Çin'in günden güne artan gücünden ürken Amerika, gelecek haftalar ve aylarda Çin'in Tayvan adası etrafındaki askeri ve ekonomik hareketliliğine karşı harekete geçeceği vaatlerinde bulundu. Bu bağlamda Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price çarşamba günü açıklamada bulundu.
Ned Price yaptığı açıklamada, Pekin'in statükoyu değiştirmeye yönelik devam eden çabaları karşısında barış ve istikrarı korumak için sağlam ama sakin adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu adımlar çok çeşitli alanları kapsıyor dedi. Price, Washington'un Pekin'in önümüzdeki haftalarda Tayvan'a karşı askeri provokasyonlara ve ekonomik taktikleri zorlamaya devam etmesinin beklendiğini iddia ederek, uzun vadeli bir zorlukla karşı karşıya kaldığımız için önümüzdeki haftalarda ve aylarda uygulamaya geçeceğiz dedi. Price şunları da söyledi, Çin'in Tayvan çevresindeki faaliyetlerine karşı Amerika'nın herhangi bir eylemi, üniter Çin politikası, Amerika'nın Tayvan ile ilişkilerle ilgili yasaları ve diğer önlemlerle tutarlı olacaktır dedi.
Washington'un Çin'in sözde provokatif eylemleriyle yüzleşmeye yönelik yeni iddiası, özellikle Amerika'nın Tayvan'ı destekleme ve üniter Çin politikasını sorgulama alanındaki son birkaç aydaki olaylara bakıldığında gündeme gelirken Pekin'in sert tepkilerine neden oluyor. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 Ağustos 2022'de Tayvan adasına yaptığı tartışmalı ziyaretinin Çin'in sayısız uyarısına rağmen gerçekleşmesi ardından Çin ile Amerika arasındaki tansiyon yükseldi. Çin bu geziden hemen sonra Amerikan Büyükelçisini çağırdı ve Washington'un Pekin'in iç işlerine karışma girişimlerine itiraz ettiğini duyurdu. Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve Birleşmiş Milletler de bu gerçeği kabul ediyor. Pekin'e göre bu ziyaret, Amerika'nın Tayvan'ı 1979'dan beri bir ülke olarak tanımamasına rağmen üniter Çin politikasının ihlali olarak görülüyor.
Pekin'in son yıllardaki protestolarına rağmen özellikle mevcut hükümette Amerika'nın Tayvan adasına askeri silah satışını ve bu bölgedeki ayrılıkçı hareketlere verdiği desteği arttırması birçok önemli alanda ilişkilerin kesilmesine neden oldu. 6 Ağustos'ta Çin, Tayvan çevresinde geniş çaplı askeri tatbikatlara başladı ve 7 Ağustos'ta Amerika ile askeri meseleler, sınır dışı suçlar ve uyuşturucu ve terörle mücadelede işbirliği de dahil olmak üzere birçok kritik alanda ilişkilerini kesti. Bu, Pelosi'nin Tayvan gezisine misilleme olarak yapıldı. Hatta son gelişmeler, Amerika-Çin ilişkilerinin son yıllardaki en kötü seviyesine inmesine neden oldu.
Şimdi Çin hükümeti Tayvan'a yönelik baskıyı sürdürme kararı alması Washington'un pasif tepkisine neden oldu. Aslında Biden hükümeti daha önceki Amerikan müdahalelerinde olduğu gibi Pekin'in bu sefer hoşgörülü olmak niyetinde olmadığının artık çok iyi farkındadır. Bu nedenle Çin'de çeşitli alanlarda Amerika ile ilişkilerin önemli ölçüde azaltılmasının yanı sıra Tayvan'ı kuşatma politikasını benimsemiştir.
Amerika ile Çin arasındaki gerilimin benzeri görülmemiş şekilde tırmanmasına rağmen Washington'un kışkırtıcı eylemlerini sürdürmekte ısrar etmesi dikkat çekicidir. Bunun açık bir örneği pazar günü Demokrat Senatör Ed Markey başkanlığındaki bir Amerikan yasa koyucu heyetinin Tayvan'a yaptığı ziyarettir. Bu gezi Nancy Pelosi'nin bu adaya tartışmalı ziyaretinden 2 haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Amerikalı senatörlerin gezisinin üniter Çin ilkesini açıkça ihlal ettiğini, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü çiğnediğini ve Çin'in ciddi bir yanlış mesaj gönderdiğini duyurdu. Şimdi Çin, Amerika'nın düşmanca eylemlerine yanıt olarak çeşitli siyasi, diplomatik, güvenlik ve askeri alanlarda bir dizi eylem başlatması, Amerika'nın pasif tutumu sergilenmesine sebep olmuştur.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları adlı dizi sohbetimizin 11. bölümüyle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Amerika'nın Afganistan'dan sorumsuzca çıkmasını ele alacağız.
Bir ülkenin askeri işgalinin uluslararası ve sorumluluk ilkelerine dayanması gerektiği gibi, işgalcilerin geri çekilmesi konusunun aynı çerçevede gerçekleşmesi gerekir. İşgalci güçler, ülkede güvensizlik ve kamu düzeninin bozulmasına neden olmamalıdır. İşgalciler eylemleriyle ev sahibi ülkeyi karmaşık bir şekilde güvensiz bir biçimde terk etmemelidir. Ancak 2001'de Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni ihlal ederek Afganistan'a saldıran Amerikan güçleri 2021'de bu ülkenin hükümetiyle Taliban arasındaki çatışmanın tırmanıp çıkmaza girmesiyle Afganistan'dan ayrıldı. Sonuçta kaçınılmaz olarak bu ülkeye güvensizlik ve istikrarsızlığa tanık oldu.
İSAF koalisyonunun hava desteğiyle Taliban'a karşı savaşan güvenlik güçleri bir anda kendilerini desteksiz bulmuş, ülkede uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı artmış, IŞİD terör operasyonunu arttırmış, ülkede yoksulluk ve yolsuzluk yaygınlaştı. Amerika bu tür sorunları görmesine rağmen Afganistan'dan çekildi ve artık savaşa devam etmek için bir neden görmediğini ilan etti. Afganistan'a yönelik saldırının amaçları arasında terör ve narkotikle mücadele ve güvenliğin sağlanması olursa, o zaman uluslararası hukuk açısından işgalci ülkenin yükümlülükleri vardır. Amerika ise buna uymadı. Amerika'nın sorumsuzca geri çekilmesini gören Taliban da psikolojik savaşta galip geldiğini gördü ve Afganistan'da gücünü göstermeye başladı.
Amerika'nın Afganistan'daki stratejisi sabittir ve sadece Beyaz Saray yönetimlerinin ve hükümetlerinin bu ülkeye yönelik taktikleri değişir. Amerikan Başkanı Biden, Amerika'nın Afganistan'da dahil olmak üzere bitmeyen savaşları sona erdirmesi ve kuvvetlerinin çoğunu eve geri göndermesi ve Amerikan güçlerinin misyonunu tam olarak El-Kaide ve IŞİD'e karşı mücadeleye odaklanması gerektiğini her zaman vurguladı. Özellikle Afganistan konusunda Biden her zaman Taliban ile müzakereden yana oldu ve bu grubu Amerika'nın düşmanı olarak görmemeye çalıştı. Biden bir yandan Afganistan'da ulus inşası fikrine karşı olduğunu açıkça ilan etmişti. Çünkü Afganistan'ın birleşik bir ülke olmasının mümkün olmadığına inanıyordu.
Joe Biden, Amerika'nın Osama Bin Laden'i öldürerek ve El-Kaide'yi yok ederek Afganistan'daki hedeflerine ulaştığını, ancak Amerika'nın terör tehditlerine göz yummayacağını ve terörle mücadele yeteneklerini ve kabiliyetlerini yeniden ayakta tutacağına iddia etti. Amerika ve NATO kuvvetlerinin Afganistan'dan tamamen çekildiğinin aceleyle duyurulmasının ardından Taliban grubu Eylül 2021'e kadar ülkede yoğun ve benzeri görülmemiş saldırılar başlattı. Nitekim Taliban'ın Kabil'e doğru ilerlemesi ve Eşref Gani'nin kaçması ile nihayetinde hükümetin düşmesine neden olan söz konusu saldırılar en çok devirmede etkili oldu. Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'dan çekildiği ise bu durumu körüklemişti. Biden, Amerikan kuvvetlerinin geri çekilmesinin Mayıs'ın başından resmen başlayacağını ve 4 ay sonra, yani 11 Eylül 2021'e kadar, 11 Eylül terör olayının 20. yıl dönümüne denk gelen tarihe kadar tamamlanacağını vurgulamıştı.
Tahran Radyosu.
Herhangi bir durumda Afganistan'ın gelecekteki gelişmelerini doğru bir şekilde tahmin etmek zordur. Birçok uzman çözümü tüm etnik grupların ve dinlerin katıldığı Taliban'dan ılımlı bir hükümet oluşturmakta görüyor. Bu iktidardaki Taliban'ın ülke içinde ve uluslararası arenada aktif bir siyasi aktör olarak sorumlu davranacağı anlamına gelecektir. Bu durumda uluslararası toplumun desteğiyle mevcut krizi aşabilecek, uluslararası destekle merkezi üniter bir hükümetin kurulması mümkündür. Ancak bu konu şu ana kadar Taliban tarafından uygulanmadı ve diğer etnik grupların Taliban'ın hükümet bünyesine aktif katılımı gözlemlenmedi ve bu konuda gözler geleceğe çevrildi.
Taliban uluslararası tanınmayı, yasalarını uygulamak ve insanları onlara uymaya zorlamak için ülkede kendini meşrulaştırmanın bir yolu olarak görüyor. Taliban'ın karanlık düşünen bir grup olarak ün kazanması, bu grubun yeni liderlerinin omuzlarına bu zihniyetini zihinlerden silme konusunda ağır bir sorumluluk yüklemiş durumda. Ancak Taliban için bu sorunun şu ana kadar tek bir çözümü var. Her şeyin iyi görünmesini sağlamak. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit konuyla ilgili olarak düşmanlık sona erdi. İç ve dış düşmanların olmadığı barışçıl bir hayat yaşamak istiyoruz. Afganistan'ın teröristler için bir üreme alanı olmayacağını açıkladı. 1996'dan 2001'e kadar olduğu gibi bir dönem olmayacağını vurguladı.
Bu açıklamalara rağmen Afganistan'da son aylarda meydana gelen terör eylemleri, özellikle Şii camilerinden bombalar ve intihar saldırıları ile hedef alınması ve IŞİD terör grubunun Afganistan'ın farklı bölgelerindeki hareketlerinden yoğunlaşması, Taliban'ın tüm etnik grupların katılımına ve iktidarı paylaşmaya rıza göstermesi ihtiyacını gösteriyor. Bu ülkede kapsamlı bir güvenlik tesis edebilmek için tüm kesimlerin katılımına muhakkak ki ihtiyaç vardır. Böyle ulusal bir ittifak terör tehditleriyle mücadele etmelidir.
Afganistan siyasi meseleleri konusunda uzman olan Pir Muhammed Mullazehi şöyle diyor. Taliban liderleri ve merkezi hükümet dini inançların ve kuralların uygulanmasına açıktan sıkı önlemler almasa ve kadınların katılımını bir ölçüde desteklese de yerel liderler bunu kabul etmiyor. İslam yorumlarından herhangi bir sapma olursa sert tepki gösterirler. Vatandaşların giyim ve davranışları da dahil olmak üzere İslam'a aykırı olduğunu düşündükleri durumlara sert tepki göstereceklerdir. Böyle bir ortam IŞİD ve El-Kaide gibi ulus ötesi terörist grupları da dahil olmak üzere çeşitli aşırılıkçı ve şiddet yanlısı grupların büyümesine izin verecektir. Mevcut Taliban askeri komutanlarının birçoğunun 90'lardaki iç savaşa dair hiçbir hatırası yok. Sözde küresel cihat hareketine katılanlardır. Bunlar güçlü yerel finansman mekanizmaları yaratmayı başardılar. Neredeyse her şeyi vergilendirdiler ve güce susadıklarını gösterdiler. İşte bu yüzden bu komutanlar kısmi ve sembolik bir gücü kabul etmeye hazır olmayacaklardır. Bu komutanların ulusal düzeyde sosyal konularda ne ölçüde taviz vermeye ve toplumun baskısı nedeniyle yerel düzeyde Taliban liderlerinin sıkı yönetiminde köklü bir değişiklik yapmaya ne kadar istekli oldukları da net değildir.
Ancak bu arada önemli bir konu var ve o da Amerika'nın bu ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'a dönmesi ihtimalinin hala masada olmasıdır. Amerika eşsiz ve el değmemiş maden ve yeraltı kaynakları ve Batı Asya'daki strateji konumundan dolayı Afganistan hakkında hala bir çıkarcı görüşe sahiptir. Amerikalıların bölgeyi ve Afganistan'ı terk ettiğini düşünmek gerçekçi değil. Görünüşe göre henüz bölgeyi terk etmemişler ve görünüşte güçlerine geri çekmiş olmalarına rağmen bölgede etkinliklerini kazanmaya çalışıyorlar. Amerikalı stratejistler Amerikan Afganistan'ı tamamen terk ettiğinde bu ülkeyi Çin, İran ve Rusya gibi rakiplerinin eline bırakacağına inanıyor. Pakistan'daki gelişmeler ve DAEŞ'in terör faaliyetlerinin yoğunlaşması dikkate alındığında Amerikalıların hala bir tür kaosu yönetip ihtiyaç duyduklarına geri dönmeyi hedefledikleri kökten Afganistan'dan ayrılmadıkları görülüyor.
Aslında Amerika yönlendirilmiş kaos politikasını kullanarak Afganistan'ı kargaşa içinde tutuyor ve bu kargaşada İran, Rusya ve Çin'e zarar vermekte dahil olmak üzere başka hedefler peşinde koşabilir. Ayrıca Kabil-Washington Güvenlik Anlaşması'nın tarihinin 2024 yılında sona ereceği ve Kabil Güvenlik Anlaşması'nın geleceğinin Amerika ile Taliban arasındaki Doha Anlaşması'nda gizli bir sürecin devam etmekte olduğu da söylenebilir.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları adlı dizi sohbetimizin 11. bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsde.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi, çeşitli toplumların sapması ve sorun yaşamasının doğrudan Kur'an'dan hidayet ve doğru yolu sırat-ı müstakimi almamış olmasından kaynaklandığını belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Doğru yolu bilmeyen bir toplum, sırat-ı müstakimi bilmeyen, Allah'a bağlı olmayan böyledir. Bu beşeri toplum maalesef bugün böyle bir hata ve sapkınlıktadır. Sizin bunca tekrar ettiğiniz ve tekrar etmenizi söyledikleri, اِهْدِنَا سِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ bunun içindir. Sırat-ı müstakim yani bu afetler, bu sorunların olmadığı yol demektir. Bu sırat-ı müstakim anlamıdır. Sürekli Allah-u Teala'dan sizi hidayet etmesini istiyorsunuz. Bu hidayet Kur'an'da var. Eğer Kur'an ile ünsiyet kurarsak, eğer Kur'an'ı doğru anlarsak, eğer Kur'an hakkında düşünürsek, o zaman hayat sorularımıza doğru cevap verilir. Bunun peşinden gitmeliyiz. Bu önemli bir şeydir. Aziz gençler, şimdi inşallah Kur'an ile daha çok ünsiyet kurun. Bu gerçekler daha çok size aşikar olur. Bu leziz şuruptan ne kadar içersiniz, bir o kadar istersiniz. daha çok susarsınız. Kur'an böyledir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.